Ayrım 57.
3. Osmanlı İmparatorluğu'nun dayanması gereken iki unsurun Türkler ve Araplar olması gerektiğini vurgulayan Cami Bey, başkentinde Anadolu içlerinde bir yere çekilmesi gerektiğini vurguluyor. Devletin yenileşmesi ve selametine ciddi surette teşebbüs edecek bir büyük hükümdar merkezi saltanatı Memaliki, Türkiye ve Arabiye'nin birleştiği hat üzerine Konya ve Kayseri'ye ve belki de daha cenuba nakil etmesi icap eder. İstanbul bir belde-i sultaniye olmak üzere kalmakla beraber Devlet-i Osmaniye'nin merkezi idare ve askeriyesini artık Türk ve Arap memalikinin kesiştiği hat üzerine nakil etmesi, Anadolu, Suriye, Irak ve gelecekteki Kürdistan şimendiferlerinin ulaştığı bir yerde tesis eylemesi bir askeri ve siyasi zorunluluğun sonucu olarak meydana gelecektir. Böylece başkent sorununun Anadolu direnişinden daha önce tartışıldığı meydana çıkmaktadır. 4. Islahat meselesine bir yabancı yazarın bakış açısından değinerek Osmanlıların gerçekleştirdiği bütün ıslahatları iki grup altında toplamaktadır. Hristiyanları himayeyi amaçlayan ıslahatlar ve Türkiye'ye yönelik ıslahatlar. Bu konuda şu örneği de vermektedir. 1876'da Kanuni Esası ilan olduğu hengamda Avrupa'ya karşı şöyle söyleniyordu. Siz bu veya şu vilayet için ıslahat talep ediyorsunuz. Halbuki biz devletin bütün vilayetlerine şamil olmak üzere daha geniş ıslahat veriyoruz. Bundan fazla daha ne istiyorsunuz? Islahatların büyük çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki azınlıkları himaye etmek amacıyla yapıldığına ustaca değinen Cami Bey, kitabının daha sonraki bölümlerinde İngiltere, Rusya, Fransa'nın Osmanlı toprakları üzerindeki emellerinden bahsederek şu yargıyı önemli öne çıkarmaktadır. Türk'ün Avrupalılaşmasına yani kuvvetlenmesine yine Hristiyanlar mani oluyorlar ve olacaklar. İngiltere ile dost olabilmenin koşulunu ise şöyle açıklıyor. Evet, İngiltere ile dost olabilmek için Akdeniz'in bir İngiliz denizi olmasına ve Suriye'yi Mısır'a, Irak'ı Hindistan'a ilhak ederek etki alanlarını batıya doğru yani İskenderun Körfezi'ne kadar genişlemesine ve Anadolu'da bir Konya Prensliği halinde kalmaya razı olmalıyız. Görülüyor ki Cami Bey Risalesi'nde İngiliz emellerinin Sevr Anlaşması koşullarını gündeme getirdiğini daha 1912'de görmüş ve yazmıştır. Ek 3. Bir müzmin muhalif, bir yalnız adam, Doktor Rıza Nur. Doktor Rıza Nur, 1908 sonrasının siyasi gündemine imzasını koymuş politikacıların önde gelenlerinden biri. Meşrutiyet Meclisi'nde milletvekili, Bağımsızlık Savaşı'nda bakan, 1928 yılına kadar adı hemen her yayın organında görülen bir kişi. Şimdi kaç kişi tanıyor onu? Tarih kitaplarından çıkartılmış, Orta Çağ'ın karanlık dönemlerindeki gibi sanki aferoz edilmiş. Bir dönemler ismini yüksek sesle yinelemek bile cesaret işi sayılmış. Gerçek o ki ısrarla unutturulmuş. Nedenini soranlara ise tek bir yanıt verilmiş, Gazi'ye muhalif. Aslında doktor herkese muhalif. Döneminde Gazi'nin muhaliflerine bile muhalif. Temelde kendisiyle bile barışık olmayan bir yapısı var. Ona göre kimse işinin ehli değildir. En iyiyi, en doğruyu o bilmektedir. Ruh bilimciler bu tutum ve davranışta olan tiplere ne ad verirler? Ama yazılarından, anılarından anlaşılan iç huzurunu hiçbir zaman bulamayan bir insan olduğudur. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu Rıza Nur'u şöyle tanımlamaktadır. Doktor Rıza Nur Bey meclis üyelerince pek sevilmezdi. Önlemesine yani köşeleri öne arkaya doğru giydiği kuzu derisi kıvırcık bir kalpak, haki renkli bir giysi taşırdı. Doktor Rıza Nur Bey'de büyüklük hastalığı vardı. İlk hükümet kuruluşuna göre meclisin başkanı aynı zamanda icra vekilleri heyetinin de başkanıydı. Bu nedenle hükümet programını meclisin başkanı olan Mustafa Kemal Paşa okuyamazdı. Bunu mecliste Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur Bey okudu. Kendisini ilk kez mecliste bu vesileyle dinledim. Hamdullah Supi Bey'in yarısı kadar hatipliği yoktu. Fakat düzgün konuşuyor, elindeki metni kandırıcı pozlarla okuyordu. Sanıyorum ki bu programı Mustafa Kemal Paşa'nın yerine onun temsilcisi olarak okuduğunun bilincini taşıyordu. Veli Dedeoğlu bu noktada bir dipnotla Rıza Nur'un eğitim bakanı olarak karıştığı bir olaya değinerek onun yaratılış bakımından da küçük adam olduğunu belirtmektedir. Gerçekten de o günlerde Ankara İdadisi'nde meydana gelen bir olayı Veli Dedeoğlu ile Rıza Nur'un anlatışı o kadar farklı ve doktorun kendini haklı çıkartmak için söyledikleri öylesine suçlayıcıdır ki insanın kuşkular içerisine düşmesine yeterlidir. Rıza Nur için doğru adam, bilgili insan yoktur. Kendi mesleğinde yükselenler, örneğin bir Besim Ömer Paşa için söyledikleri şaşırtıcıdır. Hani MFÖ diye bilinen pop grubunun ünlü şarkısı gibi insanın sen neymişsin be abi diyesi gelmektedir. Doktor Rıza Nur 1908 meclisine İttihat ve Terakki'nin listesinden gelmiştir. Cemiyetin üyesidir fakat kısa sürede muhalefete geçecektir. Hürriyet ve İtilaf'ın kuruluşunda önde gelen bir rol oynamıştır. Ne var ki sonraları yayınladığı Hürriyet ve İtilaf'ın İç Yüzü adlı kitabında Damat Ferit'ten Gümülcineli'ye kadar yere batırmadığı kişi yoktur. Oysa mecliste önce Hizbul Cedid'i oluştururken sonra da bunu parti biçimine dönüştürürken heyecanlıdır, inançlıdır. O günlerdeki çabasını Hayat ve Hatıratım adını verdiği anılarında şöyle anlatır. Benim gayem İttihatçı aleyhine ne kadar kuvvet varsa hepsini toplamak idi. Daha aleyhe sevk edilebilecek bir kuvvet, hatta karınca varsa onları da alıp birleştirmek idi. Yalnız askeri istemiyorduk. Halbuki İttihatçılar daima askere, orduya istinad ediyorlardı. Bu ise pek muzır bir şeydi. Askerin, ordunun siyasi fırkalara girmesi, siyasetle uğraşması birçok mahsurları havidir. Bir defa orduya tefrika sokup disiplini, vahdedi kaybettirir. Sonra ikide bir hükümeti indirir, bindirirler. Hükümette istikrar kalmaz. Bu da pek muzırdır. Hükümetler kanunla değil, kuvvetle çıkar, inerler. Pek fena şeydir. Sonra da muzırı, militarizm hakim olur. Bu da devleti öldürücü müthiş bir mikroptur. Yani Yeniçeri zorbalığı meydan alır. Bütün bunları ileri süren doktor, bu paragrafın sonunda şunları da söylemekten kendini alamaz. Biz evvela ne kadar hüsniyetle muhalefet yapıyorduk. Lakin karşımızdakileri meşru vaziyete gelmez görünce biz de çığırından çıktık. Bir müddet iddiatçılara, memurları fırkaya almayın dedik, dinlemediler. Sonra biz de aldık. Nihayet askerlerle de işe giriştik. Görüldüğü gibi anılarında zaman zaman içtenlikle öz eleştirilere de yer vermekten çekinmemiştir. Ne yazık ki bu içtenliğin ve gerçekçiliğin payını saptamak mümkün değildir. Doktor Rıza Nur'u tüm ruhsal yapısıyla tanımamıza yardım edecek kaynak onun Hayat ve Hatıratım isimli anılarıdır. Bu anılar ve bazı yapıtları el yazısıyla British Museum'da şark yazmaları kısmında OR12951 numara ile kayıtlıdır. Ayrıca gene aynı kütüphanede OR12588, OR12589 ve OR12590 numaraları ile kayıtlı diğer el yazması eserleri bulunmaktadır. Bunların yeni alfabe ile basımı 1968 yılında 4 cilt halinde Altındağ Yayın Evi tarafından gerçekleştirilmiş ise de kısa sürede toplatılmıştır. Anılarla ilgili olarak Cavit Orhan Tütengil 3 makale yayınlamış, sonra bunları bir kitap haline getirmiştir. Tütengil bu makalelerinde Rıza Nur'un özellikle Mustafa Kemal'e yönelik eleştirilerini ele alıp çürütme çabasındadır. Anıların birinci cildi çocukluk, eğitim dönemini kapsar. Burada kendi cinsel yaşamını da eleştiren bir hırçın üslubun izlerini görürüz. İkinci ciltte ise meşrutiyet sonrası siyasi yaşama ön plana çıkmaktadır. Bu bölümde de zaman zaman acımasız diyebileceğimiz bir tarzda çevresini ele almaktadır. Örneğin İttihat ve Terakki'nin silahşörleri tarafından öldürülen Ahmet Samim ile ilgili bölümde bir yandan Ahmet Samim'in yiğitliği ve bile bile ölüme gittiği anlatılırken diğer yandan da onun kendi sevgilisini nasıl ayarttığını ve hamam parasını bile dolaylı bir biçimde kendinden aldığını hikaye etmektedir. Bunun içten ve gerçekçi bir anlatım mı yoksa bir ruh halinin hezeyanları mı olduğunu tespit etmek çok zordur. Böbürlenme, çevresindekileri kim olursa olsun aşağılama, anıların her noktasında kendini göstermektedir. Bağımsızlık Savaşı ve Lozan'ın yansıtıldığı 3. cildin sonundaki şu satırları ise Doktor Rıza Nur'un iç dünyasındaki kaygıyı, çelişkileri bir ölçüde yansıtır. İşte buraya kadar. Ben hem mebusum, hem vekilim, hem muayedelerde bulundum. Hem amilim, hem işlere tamile vakıfım ve iç yüzlerini biliyorum. Doktor Rıza Nur, 1. ve 2. mecliste önemli görevlerde bulunmuştur. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Sovyetler Birliği ile yapılan anlaşmada ve Lozan'daki heyetlerimizde murahhas olarak yer almıştır. Anılarında bu olayları ve dönemin tüm siyasal gelişmelerini kendi görüş açısıyla ele alır ve yansıtır. Rıza Nur'un eleştiri oklarından kimse kendini sakınamaz. Mustafa Kemal onun açısından baş despottur. İsmet Paşa da yanındaki iki numaradır. Bu iki lideri eleştirirken sanırsınız ki muhaliflerin yanında yer almıştır. Hayır. Karabekir, Ali Fuat, Refet Paşalar, Fethi, Rauf, Adnan Beyler. Aklınıza kim gelirse Nur'un mitralyüzünün atış menzilindedir. Kendisine göre eğer işlerin başında ya da bir yerinde o olmazsa her şey berbat olacaktır. Örneğin Sovyetlere giderken Bakü'de rastladıkları Memduh Şevket'ten Esendal şöyle söz etmektedir. Burada Memduh Şevket adına bir mümessilimiz vardır. Kara Kemal'in adamı olmakla meşhurdur. Muhtar hariciye vekili iken tayin etmiş. Baktım ki aklı selim sahibi bir adam. İyi tahsil görmemiş. Hele Avrupa dili hiç bilmiyor. Ama işleri orada pek iyi döndürüyor. Hoşuma gitti. Muhtar yegane iyi iş yapmıştır. O da Memduh Şevket'i buraya tayin edişidir. Dikkat edilirse şu kısa bölümde bile hem Memduh Şevket hem de Muhtar Bey eleştirilerden nasiplerini almışlardır. Bu örnekleri alabildiğine çoğaltmak mümkündür. Ne var ki bir tarih araştırmasının sınırlarını burada zorlamak istemiyorum. Çünkü olayların gerçeklik payının belirlenmesi için birçok belgeye ihtiyaç var. Sanırım düşünce ve araştırma özgürlükleri konusunda bugünkü açık ve dolaylı baskılar kalktığında bu değerlendirme daha iyi yapılabilecektir. Biz gene Doktor Rıza Nur'un özel yaşamındaki bunalımlara dönelim. Doktorun karısıyla ilişkileri akıl almaz boyutta sorunludur. Karısının ailesiyle geçinemez. Onları anılarında madrabaz, her türlü oyunu oynamaya müsait kişiler olarak tanıtır. Karısından da nefretle söz eder. Kadın morfinmandır. Zaman zaman hastaneye yatırılır. Her keresinde büyük olaylar yaratır. 1927'den sonra doktor kendi isteğiyle, başına bir şey geleceği korkusuyla Paris'te yaşamaktadır. Milletvekili maaşı, sonra da emekli maaşı oraya gönderilmektedir. Buna rağmen parasal sıkıntıları vardır. Her şeye karşın hızlı bir çalışma temposu içerisine girmiştir. O günlerini şöyle anlatmaktadır. Bunlara rağmen müthiş çalışıyorum. Yine zorla beni yemeğe kaldırıyorlar. Kitabı bırakamıyorum. Akşama kadar aç kalacağım. Tırnaklarım cadı tırnakları gibi uzuyor, içi de simsiyah kir. Her gün keseyim diyorum fakat bir türlü vakit bulamıyorum. Yarın diyorum. Sakalım da öyle, papaz gibiyim. Evde banyo var fakat lüzumu kadar banyo da alamıyorum. Hasılı pis bir adam oldum. Halime ben de iğreniyorum. Fakat çare yok. Derler ki başımı kaşıyacak vaktim yok, öyleyim. Bu arada İstanbul'dan muntazaman gazeteler gelmekte, böylelikle Rıza Nur iç politikayla da yakından ilgilenme olanağı bulmaktadır. Doktorun bir haber üzerine yazdığı şu satırlar Gazi'ye olan tepkisinin en masum ifadesidir. 26 Mart 1928 tarihli İkdam gazetesindeki Mustafa Kemal'e Türk devletinin banisi diyorlar. Ne kadar yalan. Yine aynı nüshada Büyük Münci'nin resmini eski kitaplardaki besmele yerine sahifeyi ihtirama geçiriyoruz diyor. Bu ne vahim şey. Besmele yerine Mustafa Kemal'in resmi. Demek Allah yapıyorlar. Bu kadarı Abdülhamit'e de denmemişti. Herif seda yerde Allah'ın gölgesiydi. Zillullahı fil arz. Yeni harflerin kabulünü de eleştiren Doktor Rıza Nur anılarında şunları yazmaktadır. Şunu söylerim ki, bu yazı ile kütüphanelerde asırlardan beri yığılmış olan eski Türk hazine-i irfanı mahvolmuştur. Şu Yakup Kadri ne alçak bir dal kabuktur. Yeni yazıya met, eski yazıyı zemmeden müthiş ve mantıksız makaleler yazdı. Birinde diyor ki, Kütüphanelerdeki kitaplar sıfırdır. Hiçbir kıymeti yoktur. Toz pislik yığınıdır. Celal Nuri de eski kitapları beyaz at meydanına doldurup yakmazsak bu millet kurtulmaz diyor. Bu ne müthiş bir cinayet, büyük bir ahmaklık, derin bir cahillik. Yakup Kadri çok aşağılık şey, İttihatçıların dal kavuğu idi. Onlar gidince derhal aleyhlerine döndü, bu sefer Mustafa Kemal ve İsmet'i buldu. Yeni harflerin kısa sürede yaygınlaşmaması basında önemli bunalım yaratmıştı. Yakup Kadri bu konuda iki makale yayınlamıştı. Bunlardan birincisinde buhranın nedenini yeni harflerin kabulünden sonra satışların düşmesine bağlamıştı. İkincisinde ise devletin bir basın tekeli kurmasına kadar uzanan bir öneriyi gündeme getirmişti. Doktor Rıza Nur bu konuyu da analarında eleştirmektedir. Çare olarak bu sefer devletin matbuat monopolü yapmasını tavsiye ediyor. Ne akıl ne akıl. Yahu bu görülmüş bir şey mi? Matbuat inhisar kabul eder mi? Eğer inhisar lazımsa zaten bütün matbuat elinizde. Daha ne inhisar yapacaksınız? Bu ona sümme katildir. Derhal öldürür. Zaten ölmüş. Bir zehir daha vermek gayretin haddidir. Şeker monopol, petrol monopol, her şey monopol monopol. Üste bir de bu. Yakında ekmek ve su da tamamdır. Serbest fırkanın kurulması doktoru şaşırtır. Olayı nasıl yorumlayacağını bilemez. Ağaoğlu Ahmet'in bir demeci üzerine şunları yazar. Demek yeni fırka eski fırkadan başka bir şey değildir. Sade bunda İsmet'in adı Fethi olmuştur. Bu arada Ağaoğlu Ahmet'e saldırılarını sürdürür. Bu adam şeker suistimali ile zengin olmuştur. Bu işleri bilirim. Zavallı Fethi. Fırkasının heyet-i idare azası bu. Bir de kara cahil Diyarbakırlı Fevzi. Katibi de Nuri. İkisi de Hürriyet ve İtilaf mebuslarını da almıyorlarmış. Onu da aldırmayan Mustafa Kemal'dir. Zaten Fethi ve Nuri de ikide bir Yalova'ya gidip ona rapor veriyorlar. Yeni emirler alıyorlar. Zaman zaman Fethi'ye de kızıyor. İzmir'de korkak davrandığını söyleyerek miskinlikle suçluyor. Yunus Nadi'nin gazetesinde çıkan bir karikatür, yorum üzerine yazdıkları ise düşüncelerini daha bir açık kılıyor. Yunus Nadi'nin Cumhuriyet gazetesinde bir resim var. Bir bilardo içinde iki yuvarlak var. Biri İsmet, diğeri Fethi. Bir ıstaka var, tutan yok, görünmüyor. Altında, müsaademci efkardan barikayı hakikat çıkar yazılı. Pek nefis ve bütün bu fırka oyununun iç yüzünü belli bir surette ifade ve aynı zamanda istihza eden bir levhadır. Bilardo oynanıyor, bilyeler bu iki adamın kafası. Fakat bu oyunu oynayan gizli duruyor. Bu da Mustafa Kemal'dir. Bu vuruşmadan hakikatte çıkmayacak demek istiyor. O vakit istibdattan bunalan halk ve matbuat taşmış, türlü serbestlik yapmışlardı. Onun gibi zar. Serbest fırkanın kendisini fethetmesinden sonra bu olayı Gazi'nin Fethi Bey'i, İsmet Paşa'yı tedip için kullandığı ama başaramadığı şeklinde yorumlayan Rıza Nur, her ikisini de ağır şekilde suçlamaktadır. Anılarının son bölümü, bunalımlarının arttığını gösteren olaylarla dolu. Artık karısıyla arası iyice bozulmuştur. Kadın, işlettiği berber dükkanının sorumluluğunu da doktora bırakarak İstanbul'a gitmiştir. O günleri şöyle anlatıyor. Milliyet gazetesi hala gelmedi. Hizmetçiler gitti, karı gitti. 6 gündür yalnızım, evi süpürüyorum. Sokağa gidip yiyeceği ben alıyorum. Gelip pişiriyorum, sonra bulaşık yıkıyorum. Sanki başımda bela eksik değildir. Hasılı türlü türlü iş ve dert. Ne yapacağımı bilmem. Bir dürüst uyku uyuyup yemek yiyebilsem, bu çalışmamın zararı yok. Lokantaya gitmeye de vakit yok. Civarımızda var fakat hepsi de amele lokantası. Bunlarda yesem muhakkak midem bozulur. Sonunda berberde oldum. Bizim ilmi tetkikat, kitap ve yazı da bize elveda etti. Vakit yok, kuvvet ve halde yok. Bu arada bir yontucu onun büstünü yapmıştır. O bunalımlı günlerinde belki de tek teselli kaynağı bu büst olmuştur. Fakat büstün yapılışını anlatırken gene de iç dünyasındaki kibiri açıklamadan edemez. Bakıyorum heykelde yüzümde melankoliyim. Bakıyorum samimiyet var. Hakikaten benim ruhum samimidir. Bakıyorum derin düşünce var. Daima kederliyimdir. Heykelde alnımda müthiş büklümler var. Dedim, ben de böyle bir şey yoktur. dedi. Sen bilmiyorsun okurken, düşünürken alnın eltuva içinde. Kitabın sonlarına doğru şu satırları okuyoruz. Şimdi buraya Cumhuriyet'in halini mümeyyiz vasıflarını yazıp bu eseri de bitiriyorum. Cumhuriyet'te birkaç devir vardır. Klik teşkili devri, hürriyet-i imha devri, terör devri, militarizm devri, istibdat devri, safahat, içki ve fuhuş devri, favoritizm devri, kibur-u furur devri, dalkavukluk devri, asrileşme devri, heykel devri, vurgun devri, ağır vergiler devri, mali ve iktisadi buhran devri, isyan devri, milli iktisat ve tasarruf devri, irfan ve tahsilde fetret devri. Bu devirler birbirinden ayrı şeyler değildirler. Birbirine zaman ve her şeyce bağlıdır. Bugün alınan tedbirlerin de para etmediğini görüyorum. Halkın hoşnutsuzluğu değil, nefreti umumi ve şiddetlidir. Muhalefet ne içeride ne de dışarıda yapılamıyor. Fakat iktisadi buhran hem devlet ve milleti hem de bu adamların mevkilerini kemirip duruyor. Milletin içinde müthiş bir bora patlayacağı günü bekliyor. Abdülaziz'e Namık Kemaller, Ziya Paşalar, Ali Süaviler Avrupa'ya kaçıp neler yazmış, neler yapmışlardı. Avrupa'da Abdülhamit'e ne uzun ve müthiş muhalefet yapılmıştı. Bunlar artık yapılamıyor ve yapan yok. Artık ne hatırat yazacağım ne de yeni bir eser. Benim için her şey bitti. Rıza Nur'un anılarının dışında birçok kitabı vardır. Bunların çoğu el yazması halindedir. Kendisi yapıtlarıyla ilgili özet bilgiyi vermektedir. Eserlerimin sayısı 71. Boyum 1 metre 69 santim. Kitaplarımın boyu 1 metre 37 santim. Kitaplarımın ağırlığı 35 kilo 350 gram. Kitaplarımın sahife adedi 17.147. Topal Osman adını verdiği Gül Gülü operasında Recep Peker'e doktor büyük karar sahibidir, yaşa doktor dedirterek öven Rıza Nur, Türkiye tarihinin önemli bir bölümüne tanıklık etmesine karşın yazdıkları ve çelişkili ruh haliyle bir kenara itilmiş ve unutturulmuştur. Eleştirilerine, karalamalarına her zaman katılmak mümkün değildir. Yazdıkları içerisinde gerçek payını da çıkartmak için bugün artık kaybolmuş birçok belgeye gereksinim vardır. Ama gene de o dönemi irdelemeye açması önemli bir adımdır. Sık sık ileri sürülen bir sav var. Türkiye tarihi yeniden yazılmalı. Doktorun fırtınalı ve duygusal kaleminin arkasında bu gereksinimi sezmemek mümkün değil. Gelecek kuşaklar sanırım bu konuda bizlerden daha özgür bir biçimde gerçekleri yakalayıp değerlendireceklerdir.